Değerli Ahu, bu haftanın Türkiye gündemine Halkların Demokratik Partisi eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla başlayalım. Diyarbakır Sur'a yönelik yürüyüş gerçekleştirilmesi isteğinde bulunmuştu geçtiğimiz çarşamba günü ve saat 16 itibariyle herkes bulunduğu yerden Sur'a doğru yürüsün demişti. Bu yürüyüş güvenlik güçlerince engellendi. Demirtaş'ın çağrısı düşündüğü gibi oldu mu olmadı mı diye sana sorarak başlamak istiyorum. Katılım ne durumdaydı?
Demirtaş'ın çağrısı kritik bir zamanlamayla geldi. Çünkü Sur'daki operasyonların çok büyük bir kısmı tamamlanmıştı ama içeride hala 200'e yakın kişinin bulunduğu biliniyordu. Demirtaş günlerdir buradaki ablukanın kalkması halinde artık hendeklerin, barikatların hiçbir zaman kurulmayacağının mesajını vermeye çalışıyordu Türkiye kamuoyuna. Buna çok da ses bulamadı. Ana akım medyada da yer bulamadı kendisine ve çağrılarına. Bunun üzerine hep yaptığı şey doğal olarak tabanına döndü ve HDP'ye yönelik zaten onlar bölgeyi temsil etmiyorlar. Bölge halkı oradaki çatışmalara duyarsız diyen bir kitleye yanıt vermek için. Sur'da bir katliam devam ederken Diyarbakır günlük hayatına devam ediyor. Dedirtmeyeceğiz, kalkacağız, yürüyeceğiz diye bir çağrı yaptı. Ve bir toplanma alanı belirtmedi. Saat 16'da Sur'un girişinde buluşalım şeklinde sosyal medya üzerinden bir çağrı yaptı. Bu çağrıya açıkçası kuvvetli de bir katılım bekleniyordu. Ama Diyarbakır Valiliği'nin çarşamba sabah saatlerinde açıkladığı Sur'a giriş yasağı, ki bu çok olağanüstü, Türkiye'de daha önce bizim görmediğimiz bir şey, bir şehrin bir mahallesine belli bir saatten sonra giriş çıkışların yasaklandığı, benim hatırladığım kadarıyla olmuş bir olay değil. Bu yasak üzerine Diyarbakır halkının bir kısmı, en azından barışçı yürüyüşe katılmak isteyen kentin belli bir kesimi bile sokağa çıkmaktan ve yürüyüşe katılmaktan çekindi. Ofis mahallesi gibi şehrin en merkezindeki iş yerlerinde kepenklerin kapatıldığını, dükkanların kapatıldığını ama insanların da yürüyüp güvenlik güçleriyle çatışmak gibi bir riski almadığını gördük. Demirtaş'ın çağrısına belki kitlelerle, binlerle katılınmamış olması hükümete yakın basında işte hezimet oldu, kimse gelmedi şeklinde yorumlandı ama bu aynı zamanda sokağın sessiz bir kızgınlık biriktirdiğinin de göstergesi oldu. İnsanlar artık daha fazla çatışma istemiyorlar. Bunun için gerekirse siyaseten yenilmiş görülmeyi bile kabul edebiliyorlar ama bölgedeki operasyonların artık bir an önce bitmesi gerektiğini herkes söylüyor. Ümit Kıvanç Radikal internet sitesinde korkuyu beklerken başlık yazısında şöyle diyor. Mücadele içindeki pek az kimse karşısındakinden korkar. Ayrıca cesaret zaten korkmamak değildir. Korkmana rağmen hareket etmendir. Düşmandan korkmama gelecek korkusundan korumaz, azade kılmaz. Gelecek korkusu başka korkuya benzemez. Başka korkular şu ya da bu eylemden alıkoyabilir seni, bir süre utandırabilir belki. Gelecek korkusu felç edicidir. Daha önce uçuruma giden otomobilin ön camına çizilmiş huzurlu manzara resminden söz etmiştim. Sürücü yalnız bunu görmektedir. Lakin nedense bu manzara resmi arabadakilerin hiçbirine huzur vermeye yetmiyor. Çünkü bütün inkar gayretlerine rağmen yolun sonundaki uçurumu hissediyorlar. Herkeste bir tedirginlik, son sürat giderken korkuyu bekliyorlar diye yazmış. Bölgedeki operasyonlar belki birazcık dediğimiz gibi ivme kaybetti. Çatışma ortamı ivme kaybetti ama bunda PKK'nın ve YDGH'ın kapsamlı olarak bir bahar çekilmesi yürüttüğü düşünülebilir. İkinci faktör özellikle Suriye'de yürürlüğe giren ateşkesin PKK ve PYD'nin hareket alanını hem daralttığı hem de yeni bir manevraya alan açtığı, siyasi bir manevraya alan açtığı düşünülebilir. Diyarbakır'da görünen tablodan açıkçası Selahattin Demirtaş kazanmamış gözüküyor ama tamamen kaybettiğini söylemek de mümkün değil.
Biraz önce bu nedenlerden söz ederken güvenlik güçlerinin orada PKK ile ya da PKK'nın gençlik kollarıyla mücadele ettiğini göz önüne aldığımızda bu mücadelenin kazanıldığını ya da amacına ulaştığını söylemek mümkün mü?
Güvenlik birimlerinin ağırlıklı olarak neredeyse tamamını yok edici bir politikayla bölgedeki YDGH veya PKK'nın gençlik kollarına operasyon yürüttüğünü düşünürsek her durumda çok büyük bir can kaybı var. Özellikle Cizre'den gene ana akım basına yansımayan binanın yıkılması sonrası, yakılması sonrası bazı vatandaşların gerçekten yanarak öldüğü, cenazelerin taşınamaz hale geldiği, bölgede farklı morglara gönderildikleri gibi son özellikle bir ay içerisindeki operasyonlar konusunda bölgede çok ciddi bir travma var. %100 bitirmek diye bir şey artık hani söylemek de söz konusu değil. Çünkü doğrusu da bu değil. Güvenlik bilimleri bunu belli bir noktaya indirip belki ondan sonrasında farklı bir yöntem izlemek zorunda kalacaklar. Ama zaten Cizre'de ve Sur'un neredeyse %80'inde artık içinde yaşanacak bina kalmamış diyebiliriz. Bu merkezler yine Silopi'nin bir kısmında yeniden inşa edilmesi gereken insanların çoğunun göç ettiği yerler boş, harabe şehirler haline dönüştü. Eğer devlet aynı politikayla Yüksekova'da, farklı ilçelerde, Güneydoğu'da, Mardin'in farklı ilçelerinde mesela devam ederse, dediğimiz gibi bu giderek alan boşaltmaya, insansızlaştırmaya doğru çok daha riskli bir metot olarak ilerleyecek ve o boşalan yerlere de başkaları yerleşecek.
Güneydoğu'dan Ankara'ya doğru uzanalım. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün tahliyesi kararı alındı. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla. Bu tahliye gerçekleştikten sonra, tabii bu arada davanın sürdüğünü de belirtelim, mahkeme sürüyor. Tahliye gerçekleştikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı tanımadığı ya da uymayacağım demesi gündeme geldi ve büyük ses getirdi. Neden Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararı tanımıyor, Anayasa Mahkemesi'nin kararını? Bunun tabii Türkiye'ye etkisi ne şekilde oluyor? Türkiye'nin geleceğine, yasal yaşamına etkisi ne olur diye soru yöneltmek istiyorum.
Can Dündar ve Erdem Gül'ün bireysel olarak yaptıkları tutukluluk hallerinin kaldırılması kararı Anayasa Mahkemesi'nce uygun görüldü. Burada herkesin tartıştığı belki de tutukluluk kararı konusunda bir hak ihlali bulup bunun uygulanmasını isteyebilen Anayasa Mahkemesi henüz daha çıkmadı ortaya ama gerekçeli kararında muhtemelen basın ve ifade özgürlüğüne dair de bazı ifadeler kullanacak. Cumhurbaşkanının ve Başbakanın da aynı zamanda itiraz ettiği konu Anayasa Mahkemesi'nin tabiri caizse bu toplara girmeye yetkisi yoktu diyor. Tahliye kararının teknik olarak doğru olabileceğini ama daha sonrasında bahsedilen basın ve ifade özgürlüğü bahsinin Anayasa Mahkemesi'nin yetki alanının dışında olduğunu iddia ediyorlar. Cumhurbaşkanı çok daha sert bir çıkış yapıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin yayınladığı MİT tırları, Suriye'ye silah götüren MİT tırları haberinin casusluk, bunu yayınlayan gazetecilerin vatan hainliğiyle suçlanması gerektiği ve tahliye edilmemeleri gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda da davayı gören İstanbul'daki 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne talimat verir nitelikte direnmeleri gerekirdi şeklinde bir ifade kullanıyor. Bu hukuken dediğimiz gibi geçen hafta pazar günü tabiri caizse gündeme bomba gibi düştü. Cumhurbaşkanı Afrika'ya giderken ben gidiyorum bundan sonra ortalık biraz karışır diyerek bunun tartışılmasını istediğinde işaretlerini verdi. Ama aynı zamanda hukuk cephesi çok soğukkanlı davrandı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan çok sakin ama hukukçu gözüyle bir konuşma yaparak eleştirileri yanıtladı. Anayasa Mahkemesi'nin sınırını aştığını söylemek şu an için mümkün değil. Elindeki yetkilerin tamamını kullanmıştır. Keza Cumhurbaşkanı'nın ben bu mahkeme tanımıyorum, kararına da uymuyorum, saygıda duymuyorum sözleri kendisinin de yemin ettiği bir anayasa üzerindeki kurumu, hatta başkanını kendisinin özel telkinle seçtirdiği bir kurumu tanımaması anlamına gelecektir. Bu siyaseti oldukça hareketlendirdi demekte fayda var ama Cumhurbaşkanı dönene kadar veya dönmeden önce gazetelere vereceği mülakata kadar ki cumartesi günü bunların yayınlanmasını bekliyoruz. Büyük ölçüde bu tartışma hukuk cenahından devam edecek. Ama görüldüğü kadarıyla Cumhurbaşkanı özellikle yeni anayasada Anayasa Mahkemesi'nin bazı yetkilerinin kısıtlanmasını istiyor. Bireysel başvurunun çerçevesinin daraltılmasını istiyor. Reuters haber ajansına sızan bilgilere göre parlamentoyu fesih yetkisi bile istiyor. Bu önümüzdeki dönem için belki Anayasa Mahkemesi perspektifinden değil ama yeniden konuşacağımız başkanlık tartışması için çok hareketli ve aynı zamanda çok tartışmalı bir gündemin geleceğinin işareti.
Bu arada Anayasa Mahkemesi'nin kaldırılması gibi bir takım istekte bulunanların da olduğunu görüyoruz çeşitli çevrelerden.
Bu teknik olarak aslında mümkün değil. Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde en üst temyiz mahkemesi makamında bir üst mahkeme var. Amerikan Yüksek Mahkemesi başkanı yargılama yetkisine de sahip. Keza Fransa'da Anayasa Konseyi aynı şekilde, onun da parlamento üzerinde denetleme gücü var. Güçler ayrılığı prensibi gereği dediğimiz gibi yürütmenin, yasamanın dengelenmesi için bir yüksek yargı konumu mutlaka korunması gerekiyor. Burada Cumhurbaşkanı ve AK Parti cephesinden gördüğümüz, bizim istemediğiniz kimse o mahkemeye seçilmesin, milletin kabul edemediği veya sandıktan çıkmayan hiç kimse oraya gitmesin gibi bazı telkinleri vardı. Buna da kısmen uyuldu. Nitekim mahkemeye son seçilen iki üye meclisin ve AK Parti'nin tavsiyeleriyle seçildi. Üyelerin şu anda neredeyse tamamına yakını Abdullah Gül'ün seçtiği üyeler. Yani bu Anayasa Mahkemesi üzerinde AK Parti damgasını taşıyor. Şimdi sadece Can Dündar ve Erdem Gül kararı dolayısıyla bu hoşnutsuzluğun yaşanması çok ironik. Çünkü aynı mahkeme AK Parti'nin olabildikçe sıkıntılı bazı yasalarına gelen itiraz başvurularını da reddetti. MİT yasasına, özel güvenlik yasasına gelen pek çok başvuruları Türkiye'nin güvenliği gereği gereksiz buldu ve yasamayı teyit etti. AK Parti'nin yasal gelişimlerini teyit etti. Bu istisnai bir durum, çünkü Erdem Gül ve Can Dündar davasında hükümet ve Cumhurbaşkanı dış güçlerin, başta Amerika olmak üzere, basın özgürlüğü bahanesiyle devreye girdiğini düşünüyor ve mahkemenin buralardan talimat aldığını iddia ediyor. Bu da tabii mahkeme ve hukuk çevreleri tarafından haksız bulunuyor.
Bu arada Türkiye'de şu anda belirli medya kuruluşları da Abdullah Gül'e, Bülent Arınç'a yönelik tepki gösteriyorlar. Hatta yüksek dozda işte bu Anayasa Mahkemesi'ndeki kişilerin seçiminden tutun verdikleri demeçlere kadar, özellikle demeci veren de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski başkanı Bülent Arınç'tı. Anayasa Mahkemesi kararına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisine yönelik açıklamalarda bulundu. Oldukça ilginç şeyler söyledi ve biz de Perşembe günkü haber bültenimizde zaten bunlara yer verdik. Hatta sesinden bir bölüm yayınladık Arınç'ın. Bu açıklamalarla ilgili neler söylenebilir? Bülent Arınç'ın oldukça sert ve ses getiren açıklamaları vardı.
Bülent Arınç, AK Parti içerisindeki zaman zaman Cumhurbaşkanı'na yakın çevreyle çatışan kanadı temsilen, biraz da partinin akili, büyük abisi sıfatıyla çekincelerini ortaya koymuş durumda. Burada iki noktanın altını çizmek lazım. Bülent Arınç hukukçu kökenli ve aynı zamanda bu partinin kapatma davası sürecinde Anayasa Mahkemesi'yle girdiği hukuki mücadeleyi de iyi bilen bir isim. O dönem partinin kapatılmaması için savunma hazırlayan birkaç isimden biriydi. Bir diğeri de Cemil Çiçek'ti. Bu iki ismin de böyle bir tartışmada kısmen de olsa veya tamamen de olsa Anayasa Mahkemesi'nin yanında durduğunu görüyoruz. Bülent Arınç'ın açıklamaları belki parti içerisindeki bir sesin yükseltilmesi kısa da olsa, hani tabiri caizse gaz alma gibi nitelendirilebilir ama bununla kısıtlı değil. Anladığımız kadarıyla eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de, eski abiler dediğimiz grubun da belli çekinceleri var. Çünkü hükümetle köşk arasında, saray arasındaki fikir ayrılıkları çok belirginleşmiş durumda. Hafta içinde kulislerden yazan Murat Yetkin bazı atamalarda sıkıntı olduğunu söylemişti. Kritik bazı müsteşarlıkların başbakan tarafından onaylanmadığını, Binali Yıldırım'ın, bazı diğer bakanların istedikleri bürokratları atayamadıklarını söylemişti. Bu belli ki sarayda, Erdoğan cephesinde biraz rahatsızlık yaratmış durumda. Hasan Cemal, Erdoğan Gül çatlağı başlığında T24'te şöyle yazıyor. Gül'ün Cumhurbaşkanlığı özellikle son aylarında dönemin başbakanı Erdoğan'la aralarının limoni olduğunu herkes biliyordu. Gül'ün gerek doğrudan gerekse aracılarla Erdoğan'ı yumuşak üslubuyla uyardığı, kaygılarını ilettiği de biliniyordu. Ama kulislere göre bu son görüşmede Gül kaygı düzeyini aşmış ve rahatsız olduğu her şeyi söylemiş. Gül Erdoğan'a tek bir amaç için başkanlık uğruna ülkeyi yönetilemez hale getirdiğini anlatmış. İçerideki karmaşadan, dışarıda süren savaştan, ülkenin içine çekildiği bataklıktan ve dış politikanın başarısızlığından söz etmiş. Başkanlık hayalinden vazgeçmesi gerektiğini hissettirmiş diye yazıyor Hasan Cemal. Bülent Arınç'ın da belli noktalarda aynı çizgide olduğunu tahmin ediyoruz. Bu iki isim çünkü son dönemde temaslarını sıklaştırdı. Belli ölçüde nabız da yokluyorlar tabanın sesini dinlemek açısından. Buna bir de şunu eklemekte fayda var. Pek çok muhafazakar köşe yazarından da artık Erdoğan'a destek veren, sosyal medyayı kullanan, tabiri caizse troll dediğimiz herhangi bir gazetecilik ya da siyasi deneyimi olmayıp sadece sadakat ve bağlılıkla saraya savunma gücüyle belli yerlere gelmiş kişilere yönelik bazı çekinceler var. Artık muhafazakar camianın kuvvetli kalemleri de bunu dile getirir hale geldi. Cumhuriyet Gazetesi manşetine yansıyan Gül fişi çekip çıktım manşeti de birazcık bununla alakalı.
Evet, fişi çekip çıktım ne anlama geliyor? Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde fişi çekip çıktım demiş. Ne demek fişi çekip çıktım? Ne anlama geliyor?
Abdullah Gül'e yakın çevreler daha sonra bu cümleyi yalanlamayı tercih ettiler ama son dönemde Cumhuriyet Gazetesi'nin o cenahın nabzını yakın tuttuğunu belirtmekte fayda var. Yani Gül bunu mecburen yalanlamış olsa gerek. Fişi çekip çıktığımdan bizim anladığımız artık arada herhangi bir temasın kalmadığı, belli ölçüde bilgi paylaşımının minimum noktaya geldiği veya AK Parti'nin bir kanadının diğeriyle köprüleri attığı gibi yorumlanabilir. Bundan sonrası için yeni bir hareketin işareti midir? Bunu söylemek için biraz erken ama belli ki bir kanatla özellikle saray arasındaki diyalog iyice artık minimuma inmiş durumda.
Bu haftalık da bu kadar olsun diyelim. Sana iyi hafta sonları. Çok teşekkürler.
İstanbul'dan bütün dinleyenlerimize ben de iyi hafta sonları diliyorum.